Ayrım 26.
Bir dünya saltanatına, bir kilise hiyerarşisine, ordulara, nizamlara dayanan bir tahta, Haçlı seferleri, ortaçağ taassubu, engizisyonlar, Sen Bartolomei geceleri ve bin bir haile hep bu tahtın emniyeti için geçmişti. Yarı anlayarak, yarı anlamayarak fakat genç bir insanın ruh taşkınlığı içine daldığım bu düşünceler arasında kiliseden çıkarken, güneş hem güzel hem melankolik Rus ovasının üzerine yavaş yavaş iniyordu. Orman hakikaten güzeldi, çayırlar hakikaten yeşildi. Mavi gökte birbirini kovalayan beyaz bulutlar, her istikamette kıvrıla kıvrıla uzanan yeşil yollar vardı. Kırların taze serinliği, hulasa her şey insanı hayata bağlayıcıydı. Kilisenin kasvetinden çoktan sıyrılmıştım. Ta kuzey kutbundan esen ve bozulmamış lezzeti, dünyanın üzerine tatlı bir nefes gibi yayılan saf temiz havayı doya doya teneffüs ettim. Ertesi gün Moskova'ya indim. Şehirde bütün kiliseler çanlarını çalıyorlardı. Yortu devam ediyordu. Bizim mektep binaları Puşkin Meydanı'na bakardı. Bu meydana yaklaştığım sırada ileriden büyük bir kalabalığın belirdiğini gördüm. Gürültüler, naralar arasında karmakarışık bir alay ilerliyordu. Kalabalık Tiver Caddesi'ne sığmıyor gibiydi. Alay az sonra meydanı doldurdu. Bu bir dinsizler alayıydı. Kiliselerin çan sesleri, hele Puşkin Meydanı'na bakan Strasnoy Manastırı'nın ağır çan uğultularıyla, bu alaya katılanların etrafları çeşitli resimler, yazılarla bezenmiş, kamyonlara dolanların, atlara, develere binenlerin salladıkları çıngırakların gürültüleri, naralar, kahkahalar, küfürler birbirine karışıyordu. Önde şeytan yahut deccal kıyafetine girmiş saldırgan bir delikanlı halkı yarıyordu. Bir takım gençler ellerinde İsrafil'in süruğunu gösteren borular öttürerek taraftarlarını alaya davet ediyorlardı. Bazıları da topuzlar, labutlar, çıngıraklarla akla gelmez şaklabanlıklar yapıyorlardı. Hem seyredenleri güldürüyorlar hem alaya yol açıyorlardı. Bunların ardından bir kamyon yürüyordu. Her tarafı acayip yazılar, resimlerle doluydu. Kamyonun üstü bir açık sahne haline getirilmişti. Yüzüne Noel Baba sakalına benzer bir pösteki geçiren, başında palyaço külahı, sırtında salkım salkım bir maskara cübbesi taşıyan biri, bu sahnenin ortasına bir şarap fıçısına gömülmüştü. Güya tahtında oturuyordu. Bunun kucağına göğsü bağrı açık perişan bir kadın yaslanmıştı. Önüne tekne kadar bir kunduranın içine kumral sakalı henüz kıvırcıklanmaya başlayan bir cüce oturtulmuştu ki, başını boyuna iki tarafa sallıyordu. Bazen arkasındaki kadının çıplak göğsüne yaslanıyordu. Bazen de daha arkadaki palyaçonun uzun pösteki sakalına yapışarak bir takım şaklabanlıklar yapıyordu. Bir defasında cüce öyle asıldı ki palyaçonun pösteki sakalı düştü. Etraftan kahkahalar yükseldi. Ben bu sakalın altından çıkan simayı derhal tanıdım. Bu bizim üniversiteden fakat her yerde her vesileyle herkesi güldürmeye çalışan İranlı bir öğrenciydi. Bir defa da bizim kambur profesörün dersinde İran'daki ahuntların çok kara aldıklarını ve kadın ticareti yaptıklarını anlatarak Allah'ın olmadığını ispata çalışmıştı. Ablak bir siması, hantal ve yağlı bir vücudu vardı. Nasıl geldiği ve ne olduğu pek bilinmezdi. Konferanslarda, kütüphanelerde fazla görünmezdi. Fakat eğlenceli toplantı yerlerinde daima ön safta görünürdü. Oyunlar çıkarırdı, maskaralıklar yapardı, herkesi eğlendirirdi. Şimdi de Rus Ortodoksluğunun tarihi payitahtında dine karşı mücadelenin bayrağını taşıyanların önünde yürüyordu. Yüzüne bir pöstekiyi sakal gibi takıp başına palyaço külahı geçirmiş şarap fıçısından tahtına oturmuştu. İkide bir elindeki kova kadar kadehi güya şarapla doldurarak kafasına dikiyor yahut da kucağına yaslanan karmakarışık kadının ağzına götürüyordu. O zamanlar kurulan bir cemiyet kendine göre dinle mücadele için zaman zaman böyle gösteriler tertip ederdi. Şarap fıçısından tahtına kurulmuş maskaranın kucağına yaslanan, sarhoş taklidi yapan kadın ve onun önündeki kunduranın içinden başını çıkarıp iki taraflı cemaate sallayan kıvırcık sakallı cüce bu alaylarda teşhir edilirlerdi. Daha arkadaki kamyonda patrikler, piskoposlar, metropolit taklidi yapanların hepsi de güya sarhoşluktan yerlere serilmişlerdi. Hepsi de birbirinden sarhoş gibi görünen bir takım rahibelerle genç papazlar, bunların üzerine hala ve güya kova kova şarap boşaltıyorlardı. Yerdekiler bu şaraba kanmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar, yerleri, toprakları yalıyorlardı. Başlarında bir zangoç, bir eliyle buhurdanı sallarken, bir eliyle boyuna çan çalıyordu. O zaman serildikleri yerlerden güya halka sur serpmeye, halkı takdis etmeye çalışan sarhoşlarla rahibeler ve genç papazlar, kamyonun bir sarsıntısıyla birbirleri üstüne yığılınca etraftakilerin kahkahaları meydanı çınlatıyordu. Daha sonra gelen kamyon sahnesinde minderine kurulmuş koca sarıklı bir herifin önünde güya çıplak kızlar göbek atıyorlardı. Sıska, cılız birkaç köle bu sahnenin bir köşesine durmadan hareketler yapıyorlardı. Atlarda, develerde sarıklı sipahiler önlerinde zincirlere vurulmuş kız ve erkek genç esirlerini kamçılar, kılıçlarla sürüyorlardı. Kamyonların birinde külahlarına, eteklerine ziller takan, her taraflarında renk renk kurdeleler, boncuklar sarkan Moğol şamanları, boyunlarına taktıkları uzun davulların iki tarafına elleriyle vurarak hiç durmadan sıçrıyorlardı. Bir kamyonun ortasına tek başına oturtulmuş, fakat yemekten içmekten karnı davullar gibi, fıçılar gibi şişmiş birisi Dalai Lama'yı temsil ediyordu. Bunun karşısında açlıktan iskelet kılıklı köleler secdeye varıyorlardı. Hülasa akla gelebilen her maskaralık bu alayda meşrudu. Çıngıraklar boyuna çınlıyordu. Bağırışmalar, çağrışmalar gittikçe artıyordu. Pösteki sakallı maskara elindeki kova kadar kadehini hiç durmadan halkın üzerine saçıyordu. Fakat bu naralar, hareketler, kahrolsun, yıkılsın sesleri arasında Strasnoy Manastırı'nın çanları da hiç durmadan çalıyordu. Puşkin Meydanı'na bakan bu manastırın çan sesleriyle Puşkin Meydanı'nı dolduran alayın zil, çıngırak gürültüleri bir müddet bir arada birbirlerine karışarak havayı doldurdu. Manastır kuleleri susacağa benzemiyordu. Çanların ağır, telaşsız uğultuları meydanı dolduran çığırtkanların çığlıklarını hatta bir aralık bastıracak gibi oldu. Fakat en öndeki kamyonda şarap fıçısından tahtına kurulu pösteki sakallı soytarı etrafındaki şeytanlarına, zebanilerine kumandasını verdi. O zaman bunlar yolları kaplayan kalabalığı yararak manastırın kapılarını arkasından dayanıp ağır ağır kapadılar, kilitlediler. Şimdi bu kapılar içeride İsa'nın mihrabı önünde başlarını eğerek merhamet dilenenlerle, dışarıda Deccal'in zillerini, çıngıraklarını çalarak onların üstüne yönelenlerin arasına demir bir perde gibi indi. Bu perdeyi aşmak isteyenler bir müddet kapıları tekmelediler, tepindiler, küfürler, hakaretler ettiler. Fakat manastır dalgaların ortasında bir kaya gibi hareketsiz kaldı. Çiçekli bir tarhın ortasındaki taştan kaidesi üstünde Puşkin heykeli, bütün bu olanları o tunçtan sükûnetiyle sonuna kadar seyretti. Puşkin Rusya'nın en büyük şairiydi. Bir zenci babadan doğdu. Bir Rus olarak yaşadı ve bir Hristiyan olarak öldü. Rusya'da İslav kültürü aslında kilisenin eseridir. Büyük bir tarihçi olan Pakrovski, eğer Hristiyanlık işe müdahale etmeseydi, Rus ovasında İslav kültürü değil, Fin kültürü hakim olacaktı der. Rus tarihindeki bu büyük hizmeti neticesindedir ki Rusya'da kilise yüzyıllardan beri aynı zamanda bir dünya kuvveti olarak gelişti. Nihayet olağanüstü gelişen bütün sosyal kuvvetler gibi o da günün birinde bir despotizme istihale etti. İhtilalden önce Rusya'da toprakların üçte biri kiliselerle manastırların ve toprak ağalarının ellerinde bulunuyordu. Köylüye ise her vesileyle tekrarlandığı gibi ya kilisede ya meyhanede sarhoş olup kendini unutmak düşüyordu. Fakat ne de olsa mistik Rus ruhu kiliseden ayrılmıyordu. Din papazların bütün kötülüklerine rağmen halkın manevi varlığında ayrılmaz bir unsur olarak kalıyordu. Aydınlara gelince, her yerde olduğu gibi Rusya'da da asi ve gayri memnun aydın evvela mabetten ayrılırdı. Fakat zamanla kilise değilse bile din onun hayatında bir sığınak vazifesi görmeye başlardı. Maceralardan, isyanlardan, inkarlardan, hülasa baş döndürücü ekstremler arasında bocaladıktan sonra Rus aydınlarının çoğunluğu din mistiğinde bir sükun sığınağı bulur ve ona sığınırdı. Örneğin Dostoyevski gibi. Fakat bu ekstremler Rusya'da yadırganan şeyler değildir. Orada hatta bizzat dinin kendisi bile bu ekstremler içinde bocaladı. Mutlak teslimiyetten mutlak inkara varıncaya kadar itikat kapıları bin bir çeşit tarikatlara kendi içinde yer verdi. Çar Korkunç İvan'ın aynı günde hem tarihi dünya hem zangoç hem cellat oluşu gibi Rus manastırı da yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca kah melek, kah derebeyi, kah zalim ve müstebit olarak yaşadı. Fakat artık bir hesaplaşma günü gelmişti. Bu savaşın sonunun kimlere ve nelere mal olacağı o sırada kestirilemezdi. Belki de bunun en sonu yıllar ve yıllarca sürecek tasfiyelerden ve dökülecek kanlardan sonra Rus ruhunun yeniden dini bir mistisizmle gömülüşü olabileceği gibi dinin yahut hiç değilse taassubun halk ruhunda durulması, silikleşmesi, bir hakim kuvvet olmaktan çıkması da mümkündü. Ama biz gene konuya dönelim. Çocukluğumda annem bir gün olup bir Deccal'in çıkacağını söyledi. Deccal çalgılar, oyunlar, kahkahalar arasında gelecekti. O gün oradan geçen alayın başında ziller, dümbelekler arasında şarap fıçısından tahtında oturan soytarı, belki bu Deccal'in habercisi, belki de kendisiydi. Acaba dünyanın sonuna mı ermiştik? O günlerde kendi kendime çok sorduğum bir sorunun cevabını kendim veremiyordum. Fakat aradan az bir zaman geçtikten sonra Petrograd'daki imparator mezarları karşısında eski aydın tipinde bir Rus bunun cevabını, hatta her şeyi göze alarak manalı bir şekilde verdi. Dipnot: Petrograd, eski Petersburg, bugünün ismi Leningrad. Bir öğrenci kafilesi Petrograd'a bir seyahat tertip etmiştik. Orada bir gün Petropavlovsk Kalesi'ni geziyorduk. Neva Nehri'nin batı kenarlarındaki bu kale Çarlar devrinde uzun bir zaman Rusya'nın en korkunç siyasi hapishanesini içinde barındırdı. Bu hapishaneye yalnız girilir fakat oradan bir daha çıkılmazdı. Dışarıdan burasını yalnız Çar'ın ziyaret etmek hakkıydı. Dehlizlerde, dönemeçlerde, burçlarda Rus tarihine adı geçen ihtilalcilerin asıldıkları yerler adım başında sayılıyordu. 1825'te dekabrist hareketlerine karışan genç ve aristokrat subaylar hep burada can vermişlerdi. Biz burayı gezerken burası bir müze gibiydi. Zindanlar boş fakat zindancılar yerindeydiler. Bunlar uzak doğunun en uzak yerinden, Sahalin adasından getirilmiş bir takım yerlilerdi. İri, soluk sarı benizli, gözleri fersiz ve yüzleri ölü denecek kadar hareketsiz insanlardılar. Sanki başka bir gezegenden dünyamıza gelmiş kadar yabancı ve sessizdiler. Dipnot: Zannederim son Çar zamanında Petropavlovsk zindanı Petersburg'dan daha uzak bir yere, Neva Nehri içindeki Schlesburg Kalesi'ne nakledilmişti. Fakat ihtilalden sonra başka hapishaneler kurulmuş ve buraları müze haline gelmişti. Zindan labirentinin ağır kasvetli havası, muazzam taş bloklarla yapılmış basık hücreler, rehberlerimizin anlattığı karanlık hikayeler, bu hücrelerde yaşayan ve ölenlerin dramı, çıldıran, kafalarını taşlara vurarak intihar eden, asılan genç, güzel ve mütefekkir insanlar. Kalenin büyük kubbesinin altını imparator mezarları çevreliyordu. Büyük Petro'nun mezarı bu çevrenin orta kısmına düşüyordu. Onun önüne gelen kısıma kırmızı bir taht oturtulmuştu. Eskiden yapılan büyük törenlerde çarlar bu tahtta otururlardı. Eski tip ve ihtiyar bir Rus aydını olan rehberimiz zindan labirentini dolaştıktan sonra bizi kilise kubbesinin altına imparator mezarlarına getirdi. Her hücresinde ve her adım başında bir kara hatıra taşıyan zindanların kasvetli havasından çıkıp da güneş ışığına kavuşan öğrenciler birden aşırı bir ferahlıkla kaynaştılar. Bu taşkınlık imparator mezarlarının bulunduğu kilise salonlarında da devam etti. Büyük kubbenin altına bir sel gibi dağıldık. Rehberi dinleyen yoktu ve galiba Petropavlovsk kurbanlarının intikamını bizimkiler biraz da bu imparator mezarlarından çıkarmak istiyor gibiydiler. Bir Hintli öğrenci Çar'ın kırmızı tahtının üstüne sıçradı ve bir takım şaklabanlıklara başladı. Bir diğeri Rus patriğinin merasim kürsüsünde bir şeyler okuyordu. Nihayet ben de Deli Petro'nun mezar sandukasına çizmemin ucuyla hafif bir tekme attım. Bunu niçin yaptım bilmiyorum. İhtiyar rehber bunu görünce birden değişti. İri gözlüklerinin arkasında gözleri olağanüstü bir teessürle parladı. Birbirine karışmış bıyıklarının, sakallarının altındaki yorgun, yıpranmış yüz adalelerinin titrediği belliydi. Gemi azıya almış ziyaretçilerine bir şey dinletemeyeceğini anlayınca sözlerini hiddetle kesti. Bütün bu azgınlarla boğuşmakla onları bırakıp kaçmak arasında bir şaşkınlık devresi geçirdi. Sonra birden kendini topladı. Ben yakınındaydım ve beni artık en saldırgan bulmuş olacaktı ki üzerime koştu. Omuzlarımdan yakaladı. Delikanlı diye bağırdı. Bütün bunlar münasebetsizlik. Ben de çarlarla mücadele ettim. Kiliselerle, mezarlarla ise aram hiç de hoş değildir. Fakat şunu bil ki şimdi şu tahtın üstünde tepinen Hintli, yarın Hindistan'da bir tahta oturabilir. Bugün burada bu imparator kabirlerini tekmeleyenin de, burada yüzüme dik dik baktı, yarın bir takım yeni mezarlar karşısına secde etmesi mümkündür. Kahramanları da ilahları da yaratan biziz. İnsanlar putlarını kendileri yaparlar. Sonra bir zaman gelir onları yıkarlar. Fakat sonra gene yenilerini yaparlar. Ben bu sözleri daima hatırlarım. Ve bugüne eğer sesim ulaşsa şimdi belki de toprağın altında olan ve birbirine karışmış saçı sakalı, damarlarına kan hücum etmiş ışımlı simasıyla, alev alev yanan gözleri hafızamda hala bütün canlılığı ile yaşayan o mustarip insana, kalbimin bütün kabul ve tasdiki ile, haklısın yoldaş, evet haklısın, çünkü senin sözlerinde insanoğlunun hem bir zaafı hem bir kudreti dile gelmiştir, derim. Çin Asrı. Önümüzdeki yüzyıl bir Çin asrı olabilir. Batı'da ve hele çağın efendisi sayılan Birleşik Amerika'da değer ölçülerinin iflası bu kadar hızlı gelişir ve kuzey komşumuz artık sınıfsız bir toplumda sınıf kavgasını hala bu kadar şiddetle sürdürüp kendi mistiğini bulamazsa Çin asrı belki daha önce de başlayabilir. 18. Bölüm. Kremlin Kalesi'nin birkaç kapısı vardır. Fakat kaleye Mehavaya Caddesi'ne bakan büyük kapıdan işlenir. Kızıl Meydan kapısı merasimler içindir. Diğer kapılar ise her zaman kapalı kalırlar. Mehavaya kapısına varmak için bir köprüden geçmek icap eder. Köprü bu cephedeki kaleyi çeviren eski büyük kale hendeğinin üzerine kurulmuştur. Vaktiyle bu hendek belki de kaleye hücum edenleri durdurmak için yapılmıştı. Fakat şimdi Mehavaya caddesiyle kale duvarları, kuleler, burçlar arasında bir park halinde uzanır. Kadınların çocuklarını gezdirdikleri, mağazalarda, dairelerde çalışanların tatil saatlerinde güneşlendikleri, işsizlerin pineklediği bir park. Mektepte zaman ilerledikçe Moskova'yı mümkün olduğu kadar iç hayatıyla daha yakından tanımak imkanlarını buluyordum. Ders devrelerinde veya tatil aylarında Rus köyünü, Rus kasabasını ve hatta büyük Rus şehirlerini, bölgelerini görmek faydalı oluyordu. Bugün Kremlin'i görecektim. Kremlin Köprüsü'ne vardığım zaman vakit benim giriş kartımda yazılı saate göre erkendi. Parka indim. Bir salkım söğüdün altında boş bir sıraya oturdum. Bir tarafta kale bedenleriyle burçlar uzanıyordu. Kulelerin üstünden çarlık kartalları indirilmişti. Bunların yerinde şimdi başka işaretler vardı. Hele defne dallarıyla buğday başakları arasında bir dünya yuvarlağı işareti her tarafa hakimdi. Rusya'da herkes her nedense dünya namına konuşur, böyle konuşanlar dünyayı sanki bir vaat edilmiş toprak gibi benimsemiş görünürler. Gerçi asıl önderler kadrosu bir azınlıktır. Fakat bu azınlığın dünyayı bu şekilde görüşü ve benimseyişi onların dışında kalan büyük kalabalıkların belki kendileri de farkına varmadan ruhlarına sinmiş ve orada yerleşmiştir. Bu görüş hakkını onlar belki hala devlet ve teşkilatlarından da değil, bağlandıkları çağ akımının cihan şumul saydıkları gururundan alıyorlardı. Bu dünya ölçüsünde görme alışkanlığı Moskova'da yaşayan veya okuyan yabancılar için de bir alışkanlık halindeydi. Mitinglerde, toplantılarda hiç hakları olmadığı halde örneğin bir Çinli öğrenci, Çin halkı namına bir Alman öğrenci, Alman halkı namına konuşuyordu. Bu yadırganmazdı. İtiraf edeyim ki benim de sokak gösteri ve mitinglerinde yahut da mektep fabrika toplantılarında Türk halkı namına umumi konuşmalar yaptığım olmuştur. Oturduğum salkım söğüdün gölgesinde Kremlin surlarını, kulelerini seyrederken ister istemez bu duvarların içinde oturan rehberler kadrosunu, bu kadronun etrafında teşkilatlanan azınlığı düşünüyordum. Bir aralık bu azınlık gözümde hatta biraz küçülür gibi oldu. Böyle küçük bir kadronun dünyanın bu kadar büyük bir parçasını adeta dünyadan tecrit etmesi, ona sanki dünya dışında bir istikamet vermesi, bir bakışta anlaşılması güç bir şeydi. Gerçi tarihte büyük kalabalıklar haklı veya haksız, doğru veya yanlış daima önderlerin yahut azınlıkların arkalarından akmışlardır. Örneğin 1812'de Napolyon şu yanımdaki köprüden bu kaleye girerken onun peşinde sürüklediği büyük ordunun içinde onun gördüğü rüyayı gören tek bir kişi var mıydı? Yahut Muhammed Hıra Dağı'nda ilk peygamberlik ağırlarını geçirirken kimisi bir deve çobanı, kimisi fakir bir kervan sürücüsü olan arkadaşlarını bir gün toplayıp da onlara yarın her birinin birer ülkenin valisi, birer devletin hükümdarı olacaklarını söyleseydi, acaba bu insanların hayali, bu hayalüstü beşareti kaldırabilir miydi? Demek oluyor ki tarihte bazı şahsiyetler sonu şu veya bu şekilde bitse de bir bakışta idrak dışı olan ülküleri zaman zaman beşeriyete sunabiliyorlar. Bu ülkeler her zaman hatta kendi hayatlarından mal olsa da kendi peşlerinden yürüyecek milyonları kolayca buluyorlar. Gerçi bu kalenin içinde oturanlar nazariye olarak tarihte şahsiyetlerin rolüne büyük kıymet vermezler. Onlara göre tarihte şahsiyetin rolü mutlak surette kader tayin edici değildir. Şahsiyet toplumun talihine tesir eder. Fakat bu tesirin derecesi toplumun şartları ile sınırlıdır derler. Hatta şahsiyetin kendi büyüklüğünü içinden çıktığı topluma borçlu olduğunu, bunun için de örneğin dahinin dahi olduğu için cemiyetten bir şey talep etmeye hakkı olmadığını nazari olarak ileri sürerler. Bunlar belki doğrudur, belki değildir. Fakat şu da aşikar ki tarihin şu veya bu devrinde, dünyanın şu veya bu ülkesinde hayal veya idrak gücü çevresiyle hiç de orantılı olmayan öyle davetçiler çıkıyor ki, onların çağrıları dünyanın gidişinde bazen kader tayin edici tesirlerini yapıyorlar. Hulasa öyle görünüyor ki tarihin seli dinler, ideolojiler, büyük istilalar, büyük keşifler gibi olağanüstü akım veya buluşlarla ve şahsiyetlerin gölgesinde gelişiyor, şekilleşiyor. Kremlin kulelerinin saat çanları vurmaya başladılar. Benim için de vakitti. Köprüyü geçtim, kayıtlar, kontroller uzun sürmedi. Az sonra Kremlin kalesinin içindeydim. Kremlin bir saraydan ziyade bir kaledir. Gerçi ortada vaktiyle saray vazifesini gören, bugün de işlerin merkezi olan Fransız stili büyük, fakat hantal bir bina vardır. Ama bu binanın etrafı her taraftan hükümet daireleri, idare binaları, kışlalar, kiliseler, hastaneler, süvari ahırları, garajlarla çevrilmiştir. Bunların kale içinde serpilişinde ise hiçbir intizam ve güzellik yoktur. Toplantıya daha zaman vardı. Toplantı saraya bitişik dairelerden birinde olacaktı. Fakat bir koridor bu daireyi saraya bağlıyordu. Bu koridordan yürüyünce sarayın ortasındaki merasim salonuna varılıyordu. Salonun duvarlarında, merdiven başlarında, sahanlıklarda, çarlar zamandan kalan ve Rus tarihini aksettiren tablolar hala yerli yerindeydi. Bunlar bana Rus tarihinin ana hatlarını tekrar düşündürdü. Moskova'nın nihayet 800 yıllık kadar bir geçmişi vardır. İlk Moskova ve orada ilk kale, şimdi içinde bulunduğum bu Kremlin toprağının Moskova kasabası, gerek kalenin içindeki bütün yapılar senenin uzun aylarında dize kadar çıkan bir çamur deryası ortasında bir takım ahşap çatılardan ve şarampollerden ibaretti. Sokak vazifesini gören aralıklardaki çamur akıntılarının üzerine bir taraftan diğer tarafa geçebilmek için yer yer ağaç gövdeleri uzatılırdı. Rus dili bugünkü kaldırım köprü kelimelerini bu ilk ağaç gövdelerinden aldı. Moskova kurulurken etrafta nüfus yok denecek kadar azdı. Ve seyrek bir takım kabileler yarı bataklık ormanlarda avcılık, arıcılık ve bazı alanlarda kuru ağaç dallarını toprağın üstünde sapan yerine sürtmek suretiyle kabartılan toprakları tohumlayarak aletsiz ve vasıtasız bir ziraatle geçiniyorlardı. Bu kuru dal kökünden Rus dili çift sürmek kelimesini kazandı.